Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Ordubeheş 1402, Hicri Kameri 19 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 10 Mayıs 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Türkiye'de asrın seçimi, İran İslam Cumhuriyeti karşıtı sözde dayanışma konseyüllerinin hezimet itirafı ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Şeyh Süleymani ve mühendisin suikast dosyasının takip edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İran, Türkiye ve Suriye'nin siyasi çözüme ulaşması için umutlu olduğunu belirtti. Nasır Kenani, İsrail'in çocuk katili bir canavar olduğunu belirtti. Siyonist rejim, Hamas'ın siyasi ve askeri liderlerini öldürmekle tehdit ediyor. Ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze yönelik saldırılarını kınadı. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmede terörle mücadele komutanları Şehit Kasım Süleymani ve Şehit El Muhendis'e yönelik suikast davasını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Seyit İbrahim Reis'i Tahran'da Faik Seydan ile yaptığı görüşmede direniş komutanlarına yönelik suikast soruşturmasına ilişkin açıklamalarına yönelik şunları kaydetti. Irak hükümeti ve yargı sisteminin Amerikalıların Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik korkunç suikasti davasını takip etme ve bu cinayetin yöneticilerini ve faillerini adalete teslim etme iradesi İran için açıktır. Cumhurbaşkanı Reisi terörle mücadele komutanlarının suikast dosyasının takibe alınması ve adaletin yerine getirmesinin zamanın geçişine tabi olmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Sonuç alınana kadar bu davanın sürdürülmesi İran ve Irak'ın adaletin yerine getirilmesinde hiçbir sözleşmeye bağlı kalmayanlara itibar etmediğini gösterecektir. Söz konusu görüşmede Faik Seydan, İran İslam Cumhuriyeti ile adli ilişkileri ve işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı. Ve şu ifadeleri yer verdi. İki komşu ve kardeş ülke arasındaki adli işbirliğinin en önemli örneklerinden biri terörle mücadele komutanlarını şehit etme davasında bu cinayete iştirak eden herkesin yargılanmasıdır diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Moskova'daki dörtlü görüşmenin Türkiye ve Suriye'nin siyasi çözüme odaklandığına dair güçlü bir mesaj vermesini umduğunu ifade etti. Hüseyin Emir Abdullahiyan bu sabah Moskova'ya vardığında Moskova dörtlü toplantısını düzenlenmesi hakkında şunları söyledi. Geçen yıl bölgede çok zor koşullar oluşturuldu. Türkiye tarafından Suriye'nin sınır bölgelerinde askeri çatışma ihtimali güçlendirildi. Emir Abdullahiyan ayrıca şunları kaydetti. Bölgede ve Türkiye-Suriye sınırında yeni bir savaş ve çatışmanın çıkmaması için çok sayıda diplomatik çaba gösterildi. Belki de Astana liderlerinin Tahran'daki görüşmesi İran'ın ve Tahran-Moskova ortak çabasının tamamlayıcısıydı. Dışişleri Bakanı ayrıca şunları söyledi. Neyse ki Astana liderlerinin Tahran'daki sonuçlarından biri siyasi çözüme odaklanmak oldu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye konulu dörtlü Dışişleri Bakanlığı toplantısına katılmak üzere salı akşamı Moskova'ya gitti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Filistinli çocukların kabuslarında sürekli görünen çocuk katili bir canavar olduğunu belirtti Siyonist rejimin. Nasır Kenani salı akşamı Twitter'da Siyonistlerin Filistin halkına özellikle de Filistinli çocuklara karşı işlediği cinayetleri işaretle şunları yazdı. Siyonist cani rejim dün Filistinli çocukların okulunu yerle bir edip canlarını aldı. 7 Mayıs Pazar günü İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyinde 66 Filistinli erkek ve kız öğrencinin eğitim gördüğü 6 sınıflı bir okulu yerle bir etti. Siyonist rejimin salı günü sabahın erken saatlerinde Gazze şeridine düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli çocuk şehit oldu ve yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Siyonist rejime bağlı savaşçıların Gazze şeridine düzenlediği saldırıda 13 Filistinli'nin şehit olduğunu, çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail rejiminin salı sabah işlediği suç ve İslami Cihat Hareketi'nin 3 komutanının şehit edilmesinin ardından Hamas'ın bu suça karşılık vermek için İslami Cihat'a katılmasından endişe duyan Siyonistler, Hamas'ın siyasi ve askeri liderlerini suikastle tehdit ettiler. İsrail Enerji Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Hamas, olası füze saldırılarına Filistin İslami Direnişin askeri kolu Kassam Tugaylarının başkomutanı Muhammed Esayif ve Yahya el-Sanvar da katılırsa Gazze şeridindeki bu hareketin başı hedeflerimiz olacak ve onlara suikast düzenlemeye çalışacağız ifadelerini kullandı. Siyonist rejimin salı sabahı Gazze'de işlediği suçlara ve İslami Cihat komutanları ile Filistin vatandaşlarını öldürmesine Filistin direnişinin vereceği tepkiden duyulan korku Siyonist yetkililerin varlığını o kadar kıskıvrak ele geçirdi ki ırkçı İsrail Savaş Bakanı'na göre onlar her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıdır. Salı sabahı Gazze şeridi Siyonist rejimin Gazze şeridi sakinlerine yönelik saldırılarda bir kez saldırılara tanık oldu ve söz konusu saldırılarda 15 kişi şehit oldu, 20 kişi de yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli'nin hayatını kaybettiği saldırıları lanetliyoruz. Filistin halkına yönelik askeri saldırılar derhal durdurulmalıdır. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanındadır ifadelerine yer verdi. Salı sabahı İsrail uçakları Gazze şeridine saldırdı. İslami Cihat Hareketi'nin 3 üst düzey komutanı dahil 15 Filistinli, çok sayıda kadın ve çocuk şehit oldu, 20 kişi de yaralandı. Saatler sonra Siyonist rejim Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında bir aracı hedef alarak 2 Filistinli daha şehit ederek salı günü Gazze şeridine yönelik saldırılarda şehit sayısını 15'e çıkardı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır üst düzey bir askeri heyet başında Umman'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında salı günü Umman Kralı Heysem bin Tarık bin Timur Al-Said ile bir araya geldi. Tümgeneral Bakri sözlerinin başında dost ve kardeş ülke Umman'a yaptığı geziden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve olumlu olduğunu belirterek şunları kaydetti. İran İslam İnkılabı rehberi Umman'ı İran için iyi bir komşu olarak görüyor. Yeni bir düzene girmenin eşiğine gelen dünyanın durumunu inceleyen Bakri şunları kaydetti. Dünyanın geleceği çok kutuplu bir düzen gösteriyor. Dünyanın gücünün batıdan Asya'ya kaydığı bir düzen. Bu gelişmeler bölgemizi de etkiledi ve kesinlikle Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Kuzeybatı Hint Okyanusu'nda daha yakın askeri ilişkileri ve güvenliğin sağlamasına ihtiyacımız var. Heysem bin Tarık bin Timur al-Said de İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri memnuniyetle karşıladı ve şunları kaydetti. İslam İnkılabı rehberi ve Cumhurbaşkanı sıcak selamlarımı iletin ve Allah'ın izniyle çok yakın bir gelecekte İran'ı ziyaret edeceğim. Umman donanmasının İran'daki uluslararası tatbikatlara katılmak için varlığını vurgulayan Umman Kralı şunları kaydetti. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanabilir. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, güvenliğin temel dayanağının yerli olması ve bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla sağlanması olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildiğine göre Tümgeneral Muhammed Bakri dün Umman'daki Stratejik ve Savunma Bilimleri Üniversitesi'nde yeni dünya düzeninin oluşumuna işaretle şunları kaydetti. Bugün dünyanın yeni bir düzenin kurulmasına doğru ilerlediğini birçok düşünür teyit etmektedir. Tümgeneral Bakri şunları söyledi. Çağdaş dünya sistemlerinin ayırt edici özelliklerinden biri de adaletsizliğidir. Bu sistemin felsefesine göre kimde güç varsa o hakka sahiptir. Ve bu sadece dini öğretilere değil insani ilkelere de aykırıdır. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti buna her zaman karşı çıkmıştır. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Daha iyi bir dünya inşa etmenin temel kriteri adalettir ve imparatorlukların ve önceki dünya sistemlerinin çöküşünün kaderi ve nedenlerine kısaca bakıldığında adalet eksikliğinin onların çöküşünde önemli bir faktör olduğu görülüyor. Tümgeneral Bakri, İran İslam Cumhuriyeti'nin temel politikasının her zaman bölge dışı güçlerin müdahalesi olmadan bölgesel güvenlik düzenlemelerinin oluşturulmasına dayandığını belirterek şunları vurguladı. Bu mesele önemli. Sultacıların muhalefetiyle önlenmiş ve bu şekilde bölgede İranofobi aracını kullanmışlardır. Aynı Batı'da İslamofobi taktiğini kullandıkları gibi. İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletleri yazdığı bir mektupta Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın açıklamalarını sorumsuz, kışkırtıcı, savaş, talep ve uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne aykırı olduğunu bildirdi. Jack Sullivan geçen hafta Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü'nde Amerika'nın İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için gerekli önlemleri alacağını belirtti. Emir Said Rivani dün Güvenlik Konseyi'ne ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta Jack Sullivan'ın tehdit edici ifadeleri ilişkin şunları söyledi. 4 Mayıs 2023'te Washington Enstitüsü'nde yaptığı son açıklamalarda Amerika'nın İsrail rejiminin hareket özgürlüğünün sözde tanınmasına verdiği destek üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ni barışçıl nükleer tesislerine karşı güç kullanmakla tehdit etti. Bu sorumsuz, provokatif ve savaş talep açıklamalar kuşkusuz uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne, özellikle de 2. maddenin 4. bendine aykırıdır. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Gençlik Kurumu Genel Sekreteri İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinin merkezi Gorgan'da İslam İnkılabı rehberinin bakış açısıyla 5. Uluslararası Amerikan İnsan Hakları Konferansı'nın düzenleneceğini duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emin Ensari şunları söyledi. İslam İnkılabı rehberinin bakış açısından 5. Uluslararası Amerikan İnsan Hakları Konferansı bugün İran İnsan Hakları Gençlik Kurumu ve Gülistan'ı temsil eden Camiatul Mustafa tarafından yapılacak. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Gençlik Kurumu Genel Sekreterine göre son 7 ayda Amerikan insan hakları konusunda 35 toplantı yapıldı ve konferans sekreteryasına farklı milliyetlerden 207 makale geldi. 12. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Ruhullah Dehkani Firuzabadi'nin katılımıyla başladı. İran Pres Haber Ajansı'na göre 400'den fazla yenilikçi ve teknolojik şirket iş alanında 70 binden fazla aktif bağlantı, 150 yatırımcı ve 20 etkinlik ve yan sektör bulunuyor. İran'ın milli işitme engelliler futsal takımı Kuveyt'i yenerek Asya şampiyonluğunu kazandı. Asya işitme engelliler futsal turnuvasının son maçı salı akşamı İran ve Kuveyt arasında oynandı. Tahran'ın güreş salonunda oynanan bu maçta İran milli futsal takımı rakibini uzatmalarda 6-4 mağlup etmeyi başardı ve Asya şampiyonu oldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi için yurt dışı kütüğüne kayıtlı seçmenler için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 73 ülkedeki 151 temsilcilik ve 16 merkezde oy kullandı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türk vatandaşları bu seçimlerde 151 temsilcilik ve 16 merkezde kurulan 5114 sandıkta oy kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından endişe duyduğunu belirtti. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Salı gecesi Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana 604 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Yasuroviç bir basın toplantısında yaptığı açıklamada Sudan'daki çatışmaların başlamasından bu yana 604 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5127 kişinin de yaralandığını belirtti. Sırada bültenimizin son haberi var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Avrupa Birliği'nden acil bir şekilde Ukrayna'ya askeri mühimmat gönderilmesini talep etti. Avrupa Birliği Cuma günü Ukrayna'ya mühimmat ve silah alımı için 1 milyar avro ayırmayı kabul etti. Muhabirimizin verdiği habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kiev'de yaptığı görüşmede Avrupa Birliği'nden Kiev'e topçu mühimmatı sevkiyat sürecini hızlandırmasını istedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz İran'a ilacın girmesini yaptırımlar ile engelleme ve Batı'nın cinayetlerinin devamı başlığı altında. İran Talasemi Hastalıklarını Destekleme Derneği Başkanı 662 hastanın son bir yılda İran'a karşı tıbbi yaptırımlar sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Akdeniz anemisi, Akdeniz kansızlığı ya da tıptaki adıyla talasemi kansızlık hastalığı olarak bilinmektedir. İranlı yetkili Yunus Arap, pazartesi günü Dünya Talasemi Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Talasemi hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaçların %80'den fazlası yerli olarak üretilmesine rağmen bazı talasemi hastalarının vücut sistemleri tedavi edebilecek durumda olduğu için tedavi edilmesi gerekiyor. Ancak bu kesimin yabancı markalı ilaçları düzenli ve ömür boyu kullanmaları gerekiyor. Buna rağmen ilaç ambargosu nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyorlar. Son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri tek taraflı ve yasa dışı Amerikan yaptırımlarının İran'daki bazı hastalar dahil olmak üzere insanların sağlığı üzerindeki etkisi konusunda defalarca uyarıda bulundu ve şunları vurguladı. Bu yaptırımlar aralarında talasemili olanlar da dahil olmak üzere tüm hassas hastaların günlük ölümüne neden oluyor. Geçen yılki yeni ölüm istatistikleri de bu hastaların ölümünün artan trendini gösteriyor. İran'da yaptırımlar nedeniyle 1397'de 70, 1398'de 90, 1399'da 140 ve 1400'de 180 talasemi hastası yaşamını kaybetti. Bu duruma rağmen başta Amerika olmak üzere Batılılar tıbbın hiçbir zaman yaptırım listesine yer almadığına dikkat ediyor. Ancak bankalara uygulanan ambargo ve döviz bozdurmada yaratılan sorunlar nedeniyle uygulamada ilacın temin edilmesinin zor, hatta bazı durumlarda imkansız olduğunu iddia etmekte. Bu çerçevede özel ve tedavisi olmayan hastalıklardan mustarip olanlar için büyük bir sıkıntı haline gelmiştir. Bu yaptırımların sonucu İran'da talasemi, kanser, kelebek hastaları dahil olmak üzere on binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor. İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Seyyid Haydar Muhammedi bu konuda şunları söylüyor. Bazı batılı şirketlerin temsilcileri bizim yaptırım uygulamadığımızı duyuruyorlar ama ya İran'dan ilaç ihtiyacını karşılamak için gelen talepleri yanıtsız bırakıyorlar ya da ilaç ihtiyacını karşılamak için gelen talepleri onaylayıp ilaç göndermiyorlar veya birkaç ay sonra çok sınırlı miktarda ilaç gönderiyorlar. Aslında bu şirketlerin çok hissedarı olduğu ve başı belaya girebileceği için resmi olarak açıklama yapmıyorlar. Ve biz yaptırım uygulamadık diyorlar ama aslında bize ilaç vermiyorlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi uzmanları da İran'daki talasemi hastaları ile ilgili yaptıkları araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının bu kişilerin yurt dışındaki hayati ilaçlara erişimini azalttığını ve bu nedenle yaptırımlardan doğrudan etkilendiklerini ortaya koymuştur. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Alina Duhan da şunları kaydediyor. Sağlık hakkı söz konusu olduğunda her kategoriden İranlı hasta yaptırımlardan etkileniyor. İlaç şirketlerinin performansı tek taraflı yaptırımlar ve bu şirketlerin Amerikan hükümetinin mali cezalarından korkması nedeniyle İran'da özellikle talasemi hastalarına ilaç sağlama imkanının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Örneğin İsviçreli ilaç grubu Novartis ve Fransız şirketi Roquette Pharma'nın İran'a ilaç göndermesi yasaklandı. İsveçli Moloneski şirketi de Amerikan yaptırımları nedeniyle İran'daki kelebek hastaları için tıbbi bandaj göndermeyi reddetti. Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının diğer ülkeleri tehdit etmek ve tıp ve sağlık merkezlerinin hizmet sunumuna ve donatılmasına, özel ve acil ilaçların satışına ve laboratuvar ekipmanlarının transferine engel olmak ile ilişkilendirilen olumsuz sonuçları olduğu açıktır. İnsanların sağlığını olumsuz etkileyen ve birçok ölüme neden olan bu durumun Amerika ve müttefiklerinin insan hakları ihlali ve insan haklarına aykırı davranışlarının bir başka örneğidir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ve iki taraf arasındaki ilişkilerin düzelmesi etrafında. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi kimilerinin yararına, kimilerinin ise zararına olmuştur. Bu bağlamda bu ilişkilerin düzelmesi anlamında ülkeleri kazananlar ve kaybedenler olarak ikiye ayırmak mümkün. Kazananlar arasında bu ülkeye savaşın dayatılmasından en çok zarar gören Suriye hükümeti ve halkını sayabiliriz. Bu açıdan bakıldığında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesinin en çok da bu ülkenin halkının lehine olduğunu söyleyebiliriz. Bu ülkenin yeniden inşasının hızlanmasının bu açıdan önemli olduğu belirtilmelidir. Bu gelişmenin ana galibi olarak Suriye halkı başta yer almaktadır. Ayrıca Arap Birliği'nin kendisi de bu gelişmenin ikinci galibi olarak bahsedilebilir. Çünkü zaten Arap Birliği en çok zarar görenler arasındadır. Suriye'nin zaten birliğin kurucularından biri olarak Arap Birliği'nden çıkarılması bir yandan da ilginç bir karardı. Suriye'nin bu birlikten çıkarılmasının ardından ise Arap Birliği dalma noktasına gitti. Aslında Arap Birliği denebilecek hiçbir şey geriye kalmamıştı. Çünkü Arap Birliği'ni oluşturmanın temel amacı ve felsefesi Filistin'in kuruluşuna yardımcı olmak için bu birliğin kapasite ve yeteneklerini kullanmaktı. Ancak Suriye'deki yıkım projesinin uygulanmasından ve bu ülkenin Arap Birliği'nden çıkarılmasından sonra ilk olarak Filistin meselesi bir kenara bırakıldı. İkincisi İsrail, Suriye'nin geri kalanını işgal etme ve işgal altındaki Golan'a ilhak etme hevesine kapıldı. Ve üçüncü olarak Filistin'de yeni yayılmacı planların uygulanması için zemini hazır gördü. Filistin'i Batı Asya haritasından çıkarmak ve Filistin'i Gazze şeridiyle sınırlamak istediği 100 yılın anlaşmasını da ilerletmeye çalıştı. Bu temelde Filistin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün ve Suriye ile Arap Birliği arasındaki karşılıklı ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin üçüncü galibi olarak adlandırılabilir ve bu temelde Filistin'e bölgesel desteğin bundan sonra artacağını da umabiliriz. İran, Lübnan Hizbullah Hareketi, Yemen Ensarullah Hareketi gibi direniş ekseni diğer tarafları Suriye ile Arap Birliği arasındaki karşılıklı ilişkilerin yeniden inşasının diğer kazananları olarak anılabilir. Bu açıdan direniş ekseninin konumu daha da netleşecektir. Direniş de daha da güçlenecektir. Peki Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi kimin aleyhine oldu? Bir diğer yandan Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ve iki taraf arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda birinci kaybeden Siyonist rejim, ikinci kaybeden ise Amerika olarak adlandırılabilir. Siyonist rejim Suriye'deki yıkım projesinin ana mimarıydı. Bu yolla Suriye'yi bölerek Batı Asya haritasını değişmesine bir başlangıç yapmak, aynı zamanda küçük Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmek istiyordu. İranofobik isfesi altında bölgedeki hegemonik gücün artışına giden yolu da açmak istiyordu. Ama şimdi direniş ekseninin konumunun güçlenmesi ve Suriye'nin bölgedeki eski ve gerçek konumuna dönüp direniş eksenindeki konumunu güçlendirmesi, Siyonist rejimin iç krizlere girmesiyle birlikte tüm planları ve komplolarını arka arkaya suya düşürdü. Suudi Arabistan'ın İran ve Suriye yönelik yaklaşımındaki değişikliğin ilk işaretlerinin ortaya çıkmasından bu yana Amerika hem sözde hem de pratikte davranışında Suudi Arabistan'a karşı olduğunu göstermiş ve bu gelişmeyi hemen engellemeye başlamıştı. Hem demokratik hem de cumhuriyetçi partiler çeşitli konularda rakip gibi hareket etseler ve farklı görüşlere sahip olsalar da Siyonist rejimin desteği konusunda özellikle Suriye'deki yıkım projesinin uygulanması veya aralarındaki ilişkilerin normalleşmesiyle bağlantılı olarak ortak hareket ettiler. Şimdi tıpkı Siyonist rejim gibi politikalarının suya düştüğünü görüyorlar. Buna istinaden Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ı Suudi Arabistan'a göndererek Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü engellemek istedi. Ancak Suriye Arap Ligi'ne döndü. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 Ordubehş 1402, Hicri Kamer'e 19 Şevval 1444 ve Miladi 10 Mayıs 2023 Çarşamba. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Ordubehş 1359'da İran-İslam Cumhuriyeti'nin nihai logosu İmam Hümeyni tarafından onaylandı. İslam devriminin zaferinden sonra İran Müslüman milletinin dindarlık ve İslamcılık ruhunu ifade eden İran-İslam Cumhuriyeti'nin sembolü ve amblemi olarak ordunun tanıtılmasına karar verildi. Bu nedenle Devrim Konseyi'nin bu logoyu hazırlaması için yaptığı çağrının ardından bu konseye birkaç plan gönderildi ve sonunda bir tanesi kabul edildi. Nihayet bu logo İslam İnkılabı'nın rahmetli liderinin sunularak plan onaylandı. Bu logo 4 hilal ve 1 orta sütun şeklindedir ve kutsal Allah kelimesini belirtir. Aynı zamanda mübarek La İlahe İllallah kelimesini oluşturur. Bu sembolik formun içeriği açıklanırken ortadaki sütunun ya da kılıcın bir otorite ve güç göstergesi olduğu söylenebilir. Hilal büyümeyi 5 ana bileşen dinin 5 ilkesini ve simetri kompozisyon denge, ölçü ve adaleti gösterir. O zamandan beri bu logo İran-İslam Cumhuriyeti'nin kutsal bayrağının beyaz renginin ortasına ve ülkenin tüm bakanlıklarının ünvanlarının üzerine yerleştirildi. ...112 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Ordubehş 1290'da Amerikalı Morgan Schuster liderliğindeki bir mali danışman kurulu İran'a mali işlerinde reform yapmak için Tahran'a geldi. Meclis ülkenin ekonomik durumunu düzenlemek için yabancı danışmanlar istihdamın ardından İran hükümeti Amerika ile yapılan bir anlaşmanın ardından İran'a bir mali danışma kurulunu mali işlerde reform yapması için davet etti ve o gün Morgan Schuster başkanlığındaki bir heyet İran'a geldi. Schuster ve ortaklarının iyi niyetine güvenen Milli Meclis, onlara İran'ın mali işlerinde reform yapmak için her türlü faaliyet konusunda tam yetki verdi. Bu nedenle İran hükümetine meclisin karşı çıktı. Schuster'i asılsız iddialarla sınır dışı etmesi için bir ultimatum verdiler. Aynı zamanda Rus güçleri Tebriz başta olmak üzere Azerbaycan şehirlerine de saldırı düzenleyerek insanları öldürüp yağmaladı. Bu olay İran hükümetine Schuster'i görevden almaya ve onun yerine Ruslara yakın olan birine getirmeyi zorladı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Ordubehş 1368'de İranlı çağdaş yazar ve araştırmacı Dr. Seyyid Cevat Mustafavi vefat etti. Çeşitli dini bilimlerde tahsil yaparak geniş araştırmalarda bulunan Mustafavi, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Meşhed Kenti İslami Bilimler Üniversitesi Başkanı oldu. Bu yetenekli bilim adamının değerli eserleri arasında Neçubela ile Kur'an-ı Kerim arasındaki bağlantı, El-Kaşef, Mefta, El-Vesail ve Usulü Kafi'nin tercümesi ve şerhi adlı eserlerine değinebiliriz. ...52 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Ordubehş 1350'de İranlı ünlü alim Ayetullah Muhammed Kuhestani Behşehri vefat etti. Ayetullah Kuhestani ilk eğitimini doğduğu kendi bitirdikten sonra Kutsal Necef Eşref'e gitti ve orada Mirza-i Naini, Seyyid Ebul Hasan İsfahani gibi kendi döneminin önde gelen alimleri nezdinde feyizler aldı. İçtihat derecesini aldıktan sonra Kuhestan'a giden Ayetullah Behşehri orada halkı aydınlatmaya başladı. Ayetullah Kuhestani kaldığı kentte birçok okul yaptırdı ve dini ilimlerde öğrenci yetiştirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Rakamlardaki çelişki Merkez Bankası ortaya çıkardı. TÜİK kaydırdığı enflasyonda hesap şaştı.
Yeni Asya.
Dini değerleri siyasete alet etmek çok yanlış.
Star.
Türkiye Amerika'nın S-400 teklifini reddetti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karalioğlu, 8 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde BK sorunu nedir, varsa sorumlusu kimdir başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. BK tehlikesi nedir demeden bir ülkede böyle bir mesele varsa sorumlusunun kim olduğuna cevap bulmak gerekir. Varsayalım BK meselesi var ve ülkenin yarınından endişeliyiz. Yakın zamana kadar böyle bir iddia yoktu. Şimdi bizi kim BK tehlikesine düşürdü acaba diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Dış güçler, karanlık odaklar, lobiler, süper güçler, dünyayı yöneten 5 aile, elbette onların yerli işbirlikçileri köşe başlarını tutmuşsa, senelerdir ellerinden geleni yapıyorlarsa, tam ayağa kalkacakken sanayimizi baltalıyorlarsa, tam parayı bulacakken dövizi artırıyorlarsa, tam kalkınacakken bir yolunu bulup şalteri indiriyorlarsa, tam bilimde, sanatta ilerleyecekken eğitimi, kültürü baltalıyorlarsa, tam zengin ve güçlü ülke olmak üzereyken bir gece ansızın soğanın, patatesin, ekmeğin fiyatını artırıyorlarsa, tam dünyaya hükmedecekken acayip oyunlar kurarak bizi aciz düşürüyorlarsa, yani aslında biz mükemmelken, güçlüyken, dünyanın vicdanı, ümmetin umuduyken ve çok şey yapabilecekken bir hamleyle bizi durduruyorlarsa. Peki biz dünya gücü olma hesabı yaparken kendimizi birdenbire beka tehlikesiyle ve yarınımızdan emin olmayacak halde buluyorsak sorumlusu kimdir? Hem mükemmel yönetilip hem de türlü oyunlar nedeniyle yoksul, pahalı, parasız ve gençlerin istikbalini dış güç memleketlerinde aradığı bir ülke haline gelmişsek sebebi nedir? Söyledikleri doğruysa, yani bu perişan halin arkasında karanlık odaklar ve emperyalist güçler varsa elbette sorumlu iktidar olmalıdır. Dış güçlerin hamleleri karşısında koruyamayıp ülkeyi enflasyonda, faizde, kurda, cari açıkta, kişi başı gelirde, eğitimde, hukukta, fikir hürriyetinde dünyanın en kötü ülkeleri arasına demir atmaya mahkum eden tablonun sorumlusu başka kim olabilir? Bugünkü tablonun sebebi dış güçlerse, onlarla gereken mücadeleyi veremediği için sorumlu iktidardır. Değilse ve beka meselesi bir propagandadan ibaretse, bugünkü tablonun hem sebebi hem de sorumlusu zaten iktidardır. Türkiye nasıl bir ülke oldu ki her operasyonu açık, her hamleye boyun eğer hale geldi? Ne milli parasını koruyabiliyor, ne de güvenliğini, ne dostu bulabiliyor, ne de taviz vermeden ilişkiyi kurabiliyor. Ülkenin beka tehlikesi içinde olduğunu söyleyen iktidar, şimdi bir kez daha beka tehlikesine karşı ülkeyi korumak vaadiyle nasıl oy istiyor? Bekamızı korumakta başarısız oldukları halde.
Mehmet Kara 8 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Beyler, demokrasiye zarar veriyorsunuz" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçime birkaç gün kalırken siyaset dili iyice çirkinleşti. Özellikle din üzerinden siyaset had safhaya geldi. Yalanın bini bir para. Çirkin üslubun vatandaşa yansıdığını meydanlarda görür olduk. Millet İttifakı'nın mitinginden dönen bir kadına yapılan çirkin hareketler, siyasetçilerin daha dikkatli olması gerektiğini gösterdiği halde, onlar hala kirli siyaseti devam ettiriyorlar diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Oysa kirli siyaset dilinin kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı konuşmalarının ülkeye getirdiği nokta gerçekten de üzücü ve ürkütücü. Parti başkanlarına saldıranlar oldu. Kimine çirkin iftiralar atıldı ama huylu huyundan bir türlü vazgeçmedi, geçmiyor. Kimi siyasetçiler kutuplaşmaktan, ötekileştirmekten, ayrıştırmaktan besleniyor. Bu sebeple de gerilimi bilerek tırmandırıyorlar. Ülkemize bir demokrasi bayramı yaşatan 14 Mayıs 1950 seçimlerinden 73 sene sonra aynı ay ve günde yine bir seçimin arifesindeyiz. Ancak sanki seçim istiklal mücadelesini yapanlarla, işgalciler, dindarlarla, dinsizler, milliyetçilerle, teröristler arasında geçiyor. Son birkaç günde seçim çalışmaları bu kutuplaştırıcı dilin gölgesinde seyrediyor. Mesele ya şampanya patlatıp kutlayanlar ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak diyerek demokrasiye zarar verme noktasına kadar getirildi, getiriliyor. Hatta karşı ittifakın adayına dini, bayrağı, ezanı olmayan teröristlerin desteklediği gibi yakışıksız, haksız ifadeler kullanılıyor. Bir milletvekili adayı çıkıyor, cumhurbaşkanı üzecek hareketlere girenleri önce uyaracaklarını, uymuyorlarsa da kulaklarını koparacaklarını dahi söyleyebiliyor. Bir cumhurbaşkanı baş danışmanı çıkıyor, 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi? Ayrı konu, diyor. Bu dil tenkit edilince de kutuplaştırıcı değil birleştirici dil kullandıklarını dahi söyleyebiliyorlar. Son günlerdeki sarf edilen sözlerin en tehlikelisi de demokrasiye en büyük zarar veren sözler oluyor. Biz gitmiyoruz diyen de oluyor, teslim etmeyiz diyen de. Unutulmasın ki demokrasilerde sandıkla gelen sandıkla gider. Millet ne derse o olur. Milletin iradesine saygı göstermeyenler asıl bunu söyleyenler olur. Darbeymiş, gitmiyorlarmış, geçin bunları. Halkın iradesine saygısı olmayanları, milletin seçtiğini darbe ile devirenleri bu millet daha önce gördü. Bir daha görmek istemiyor. Türkiye'nin ve insanların kavga eder hale gelmesinde en büyük sorumluluk siyasetçilere ait. Bu sebeple seçimlere birkaç gün kalmışken siyasetçilere düşen görev kutuplaştırmayan, ötekileştirmeyen, hakaret barındırmayan bir üslup kullanmalarıdır. Daha kötü gelişmeler yaşamamak için bunun yapılması artık elzem hale geldi. Kullanılan çirkin dil artık terk edilmeli.
Tahran Radyosu.
Hasan Basri Yalçın 8 Mayıs tarihli Sabah gazetesinde evdeki %50 başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu ifadeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi olayları sırasında kullanmıştı. Tam da milletin duygularına tercüman olmuştu. Sokaklardaki vandallığı ve arsızlığı sabır çekerek izleyen devasa kitlenin sessiz ama makul tepkisini dile getiriyordu. Evdeki %50'nin ne demek olduğunu Kazlıçeşme mitinginde görmüştük. Kendim de katıldım. Çok iyi hatırlıyorum. Huşu içinde yüz binler Kazlıçeşme'ye akın etmişti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Gündelik hayatın içinde siyasette pek ilgisi olduğunu sanmadığınız amcaların, teyzelerin, gençlerin, yaşlıların bir görev bilinciyle ve vakarla o meydana doğru dört bir taraftan yürüyüşü hiç aklımdan çıkmaz. Çok önemli bir şeye sahip çıkma ve vatandaşlık görevini yerine getirmek için yapılan bir yürüyüştü. Ne bir abartı vardı ne de taşkınlık. Camlardan tencere tava çalan terbiyesizlere bile el sallayıp geçtiler. Yolda taşkınlık yaparak slogan atan, etrafa sataşan gruplar yoktu. Bindirilmiş kıtalar hiç yoktu. Baştan sona sivil inisiyatif, baştan sona vatandaşlık bilinci. Bu hep aynı kitledir. 60 darbesini evinde radyodan takip edip gözyaşı dökenlerin torunlarıdır. Sadece siyaset meselesi değil, toplam oranı yaklaşık %70'lere varan bu ülkenin yerli ve milli çocukları. Basit gündelik kaygıları vardır. İşi düzgün olsun, çoluğu çocuğu güvende olsun ama çok yüksek siyasi bilinci vardır. Vatan millet sağ olsun, kendine sahip çıkmak olduğunu bilir. Kendini kaptırmaz aşırılıklara, esnektir, belaya bulaşmak istemez ama su gibidir. Akacak bir mecra illaki bulur, durmaz hep akar. Karşısına çıkan setleri sabırla aşar. İşte bunun adı Anadolu yürüyüşüdür. 60 darbesinde gözyaşı dökenlerin torunları 15 Temmuz'da tankları durdurdu. Bugün de neyle karşı karşıya olduğunun farkında. Atatürk Havalimanı'na gelmiş ülkesine ve geleceğine sahip çıkmak için. Hangi masalarda nelerin kotarıldığını, kimlerin bu ülkeyi yeniden teslim almaya çalıştığını çok iyi biliyor. Sosyal medya yalanları umurunda bile değil. O arsızlıklara cevabını 10 yıllardır meydanlarda ve sandıklarda vermeyi çok iyi öğrenmiş. Hepimize ders veriyor. Hem de dünya demokrasi tarihine geçecek bir ders. Dünkü miting alanına yürürken bunları düşündüm. Kazlıçeşme 15 Temmuz ve diğerleri. Hepsi gözümün önüne geldi. Hepsinde asıl aktör işte bu evdeki sessiz çoğunluktu. Yine aynı görev bilinci. Meydana ulaşmaya çalışırken önümü çevirenler hep aynı sözleri söyledi. Bırakmayacağız bu ülkeyi onlara.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pastoday'ı kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de asrın seçimi.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere birkaç gün sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri eş zamanlı olarak ülke genelinde düzenlenecektir.
Bugünkü sohbetimizde Türkiye'de yaklaşan seçimlerde muhalefet koalisyonu ve Kürt partilerin yaklaşımını ele alacağız.
Türkiye'de 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri seçimlerinin arifesinde iktidar için yarışanların her biri farklı bir yönetim ve Türkiye'nin geleceği hakkında farklı görüşlerini sunuyor. Siyaset uzmanları Millet İttifakı olarak bilinen altılı koalisyon arasındaki farklı görüşler ve eğilimlerin kalıcı bir sorun olarak belirtiyorlar. Buna rağmen laikten İslamcıya, soldan sağa, milliyetçiden muhafazakara kadar birçok isim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir koalisyonda bir araya gelerek iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yenmeyi planlıyorlar.
İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefleri aralarında ekonomik krizin sona erdirmesi için ortak çaba, siyasi sistemin cumhurbaşkanlığından parlamenter sisteme dönüşü, Erdoğan'ın otoriterliğine son verilmesi ve Ankara'nın dengesiz dış politikasının gözden geçirmesi olmak üzere dört konuda ortak görüş paylaşıyor. Onlar defalarca yaptıkları açıklamalarda Erdoğan iktidarına son vermek olan ortak hedefleri için altılı koalisyonu kurduklarını belirttiler. Adalet ve Kalkınma Parti ve Pan-Türk Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı ile muhalefet partileri arasındaki en temel sorun birkaç yıl önce anayasada yapılan değişiklikle ülke siyaset sistemini parlamenter sistemden başkanlık sistemine çevirmektir.
2017'deki anayasa değişikliğine karşı olan partiler bu ülkenin siyasi sisteminin parlamenter sistemden başkanlık sistemine dönüştürülmesi ilkesi konusunda görüş birliğine vardılar. Aynı zamanda Meral Akşener liderliğindeki bir grup da Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak İyi Parti'yi kurdu. 2018 seçimlerinde bu parti Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte Millet Koalisyonu'nu oluşturdu. Şimdi hem yetki alanı hem de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamındaki davranış ve yönetim biçimi muhalefet partileri arasında bir tartışma konusudur.
Altı partinin tümü Türkiye'nin teröre karşı operasyonlar olarak adlandırılan Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarını PKK ile yüzleşmenin gerekliliği konusundaki fikir birliği nedeniyle destekliyor. Ancak Beşar Esad'ın yasal hükümeti konusu da dahil olmak üzere Türkiye'nin bölgesel politikalarını eleştiriyor. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan hükümetinin isyancı ve tekfirci güçleri Türkiye içinde Suriye hükümetine karşı konuşlandırma ve onlara savaş malzemesi gönderme politikasını defalarca eleştirdi. Bu arada daha az dikkat çeken önemli bir konu ise Türkiye'nin bölgesel maceraları ve komşu bölgelerde maliyetli savaşların yayılmasıdır. Muhalefet partileri Türkiye'nin batıya mesafeli durmasını yersiz bulurken, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinin askıya alınmasını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siciline olumsuz bir not olarak nitelendiriyor.
Geleneksel İslamcılardan yeni düşünceli milliyetçilere ve teknokrat partilere kadar altı koalisyonun farklı eğilimleri seçimlerdeki olası zaferlerinden sonra bile ilerlemelerinin önündeki ilk engeldir. Bu koalisyona yöneltilen temel eleştiri henüz tam bir diyalog bütünlüğüne ulaşamamış olması ve söz ettikleri yol haritası ve mutabakatın yönetim sisteminin daha önce denenmiş ve tecrübe edilmiş herhangi bir modeli olmamasıdır.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin çoğu birçok seçmenin 90'lı yılları Türkiye'sini hatırlamadığını belirterek o dönemde yani 1991 ile 2002 yıllar arasında iktidarın 7 farklı hükümet koalisyonu arasında el değiştirdiğini ifade ediyorlar. 1997'de Türkiye Ordusu komutanlarının ilk İslamcı yönetim deneyimini postmodern bir darbe ile devirdikleri, sonraki koalisyon hükümetleri yolsuzluk ve zayıf ekonomik politikalar nedeniyle ülkeyi sık sık mali krize sürüklediği ve sonuçta 2002 yılına yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaferiyle sonuçlanan zor yıllardı.
Altılı koalisyona birkaç ay önce yöneltilen ciddi eleştirilerden biri de Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının gecikmesiydi. Ancak siyasi uzmanlar koalisyonun bu kararını akıllıca buluyor. Çünkü Türkiye'deki atmosfer seçimlere giden aylarda ve rakiplerine meydan okumak için her fırsatı değerlendiren Erdoğan'ın siyasi kurnazlığı sayesinde daha güvenli hale geldi. Millet İttifakı'nın 2023'ün başına kadarki başlıca zorluklarından biri, ciddi bir karar vererek Cumhurbaşkanlığı görevini adaylığı için kabul ettikleri bir kişinin seçimi konusunda anlaşmaktı. Ancak Altılı Koalisyon, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bu ittifakın adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıtmasında görüş birliğini varması, bu ittifaktaki fikir birliğini kanıtladı ve Türk toplumundaki iyimserliği artırdı.
Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte muhafazakar seçmeni kışkırtmak için Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dini mazisine değinerek bu konuyu aleyhine kullandı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun Alevi kökleri, geleneksel Sünni seçmenlerin oyunu kazanma olanağını azaltabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylanmasıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisine yönelik saldırısı bu açıdan arttı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun hükümette iş tecrübesi olmadığını ve ekonomi, dış politika ve hukuk alanlarında yeterli uzmanlığa sahip olmadığını ve kapsamlı bir program veya güçlü bir siyasi ekip oluşturup uygulamaya koymadığını da iddia ediyorlar.
Tahran Radyosu.
Bundan birkaç ay önce Halkların Demokratik Partisi ile müzakere ihtimalini düşünen Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenler, Meral Akşener'in sert tutumları ve meydan okumasıyla karşı karşıya kaldı. Akşener, "Biz HDP'nin bulunduğu masaya oturmayız," demişti. Bu sözleri HDP tarafından da hoş karşılanmadı. Nitekim HDP sözcüsü Ebru Günay da Akşener'in sözlerine karşılık olarak şöyle dedi: "Hiçbir HDP'li sizin masanıza gelmez. Hatta oturduğunuz kahvehanede bile çay içmez. Fakat seçim zamanının yaklaşması ile Kürt partiler ve akımların Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na olan destekleri daha fazla gün yüzüne çıkıyor ve bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi için ciddi bir sorun oluşturuyor."
"2012'de kurulan Halkların Demokrat Partisi, Türkiye'deki Kürtlerin en önemli partisi sayılıyor. Bu parti 7 Haziran 2015'te %10 seçim barajını geçerek aldığı %13,1 oy oranı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 80 milletvekiliyle temsil edilmeyi hak kazandı. Böylece Erdoğan'ın partisi hükümet kurmak için meclisteki çoğunluğu kaybetti. Ve meclis seçimleri bir kez daha Kasım 2015'te gerçekleşti. HDP bu kez de %10 barajını geçerek mecliste yaklaşık 60 sandalye kazandı. 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokrat Partisi için şartlar zorlaştı ve yerel seçimlerde seçilen 65 belediye başkanlığından az sayıda belediye başkanı çıkarabildi. Ardından yaklaşık 15 bin üyesi tutuklandı ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da tutuklanarak hapse atıldı.
Türkiye'deki Kürtler ülke nüfusunun yaklaşık %20'sini oluşturuyor ve ağırlıklı olarak Güneydoğu bölgelerinde, İstanbul gibi Türkiye'nin bazı büyük şehirlerinde yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihi incelendiğinde pan-Türkçü yaklaşımlar nedeniyle bu ülkedeki iktidar ile Kürt grupları arasında her zaman şiddetli bir çatışma yaşanmıştır. 1980'lerden bu yana Ankara'nın terörist bir grup olarak gördüğü Türkiye Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın kurulmasıyla birlikte hükümetin bu grubun unsurlarıyla çatışması Suriye ve Kuzey Irak'a, yani Türkiye sınırlarının ötesine geçti. Türkiye'de çeşitli Kürt partileri kurulup yasaklanmış, daha sonra başka bir isim altında faaliyetlerini başlamıştır. Halihazırda mecliste temsilcisi bulunan bu partilerden biri de Halkların Demokratik Partisi HDP'dir. Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu partinin diğer Türk siyasi gruplarıyla nasıl etkileşime gireceği ise seçim sonuçlarında çok önemli ve etkilidir.
14 Mayıs 2023 seçimleri arifesinde Çalışma ve Özgürlük İttifakı olarak bilinen Türkiye'nin Kürt partilerinin koalisyonu resmi bir açıklama yayınlayarak yaklaşan seçimlerde Cumhurbaşkanlık için Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca rakibi olan Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti. Bu koalisyonda Mithat Sancar ve Pervin Buldan liderliğindeki Halkların Demokratik Partisi'nin yanı sıra Erkan Baş liderliğindeki Türkiye İşçi Partisi, Ercüment Akdeniz liderliğindeki Emek Partisi, Hakan Öztürk başkanlığındaki Emekçi Hareket Partisi ve Perihan Koca başkanlığındaki Toplumsal Özgürlük Partisi ile yer alıyor.
Kürt Koalisyon tarafından yayımlanan bildiride şöyle yazılıyor. Bu çok yönlü krizin zorluklarına, siyasi baskılara ve her türlü eşitsiz kampanya koşullarına rağmen Türkiye halkı bir kez daha kendi geleceklerini kurtarma mücadelesinde başarıya ulaşmak için 14 Mayıs günü sandık başında bir araya gelecek. Biz devrimci, demokrat ve zulme uğrayan bir grup olarak Çalışma ve Özgürlük İttifakı adı altında bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğimizi duyuruyor. Tarihi milletvekili seçimlerinde Türk halkından Emek ve Özgürlük Koalisyonu'na oy vermesini istiyoruz. Bundan önce de Halkların Demokratik Partisi eski eş başkanı ve halen tutukluluk durumu devam eden Selahattin Demirtaş'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini bildirmişti.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye muhalefet partilerinin seçim çalışmalarındaki konumu ve rekabetlerinin geleceğini ele aldık.
Bir sonraki bölümde 2023 seçimlerinde anket sonuçları hakkında sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağız.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran İslam Cumhuriyeti karşıtı sözde dayanışma konseylerinin hezimet itirafı.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti karşıtı sözde dayanışma konsey üyelerinin hezimet itirafı başlıklı özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam Cumhuriyeti yönetimine karşı koalisyon kuran ülke dışındaki muhaliflerin nasıl yenilgiye itiraf ettiklerini ele almak istiyoruz.
Sözde Dayanışma Konseyi veya Dayanışma Anlaşması 2023 Şubat ayı ortalarında varlığını ilan eden ülke dışında hasım bir muhalefet koalisyonudur. Bu koalisyonda Hamed İsmailyon, Mesih Ali Nejat, Şirin Ebadi, Reza Pehlevi, Nazenin Bonyadi, Abdullah Muhtedi, Ali Kerimi ve Golşifte Farahani gibi isimler yer alıyordu. Bu koalisyonun kurulmasındaki temel amaç İran İslam Cumhuriyeti muhaliflerini birleştirmek ve muhalefetin iki büyük sorununa, yani uzlaşma eksikliğine ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hareket edecek tek bir liderin yokluğuna son vermekti. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı muhalif gruplara önderlik ettiklerini iddia eden birkaç kişi bu sözde dayanışma konseyini kurarak liderlik sorununu çözmek için Devrik İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'yi seçtiler. Bu bağlamda "Ben yasal temsil ve vekalet veriyorum" kampanyasını başlattılar. Bu koalisyon ilk icraatında İslam İnkılabı'nın zaferinin 44. yıl dönümüne bir gün kala Georgetown toplantısını Amerika'nın Washington kentinde İslam İnkılabı zafer kutlamalarına gölge düşürme hayaliyle çok sayıda reklamla gerçekleştirdi. Diğer bir eylem ise bu koalisyonun bazı üyelerinin Münih Güvenlik Konferansı'nda yer alması ve bu konferansa katılan bazı liderlerle konuşmaları ve medya ile röportajlar yapmaları ve faaliyetlerine dış destek çekmeye çalışmalarıydı. Ancak bu koalisyonun ömrü sadece 2 ay oldu ve her üye ayrı ayrı takılacağını, koalisyonun dağıldığını resmen ilan etti. Rıza Pehlevi, Nazenin Bonyadi, Masih Ali Nejat, Abdullah Muhtedi ve Hamid İsmailyon ayrı mesajlarda yenilgiyi kabul ettiler. Ali Kerimi ve Golşifte Ferahani de konseyin oluşumunun açıklanmasının ilk ayında küçük bir rol oynadı ve konsey tüzüğü metni Mart ortasında yayımlandığında Kerimi ve Ferahani bu tüzüğün imzacıları olarak bile tanıtılmadı.
Dayanışma konsey üyeleri bu konseyin başarısızlığını resmen kabul ettiler. Hamid İsmailyon ise şöyle bir tweet attı. Dayanışma grubundaki işler iyi gitmedi. Dışarıdan gelen baskı grupları demokratik olmayan yöntemlerle tutumlarını ve fikirlerini empoze etmeye çalıştı. Fikir dayatma demokraside yer almaz. Sadece bazı üyelerinin değil, grup üyelerinin hepsinin anlaşması demokratik hareketin koşuludur. İsmailyon Twitter'daki bir kısa metnin başka bir bölümünde ise şunları kaydetti. Yaşananlardan sonra Teşkilatlanma ve Demokrasi Dayanışma Konseyi'nden ayrılma kararı aldım. İsmailyon'un itirafları ve sözde dayanışma tüzüğünden resmi olarak ayrılması, International kanalı ile yaptığı röportajdan koalisyonun başarısızlığının ana nedeninin Rıza Pehlevi diktatörlüğünün olduğunu, çünkü bunun nihai hedefi anlayışa ve zekaya sahip olmadığını resmen belirtmesi sırasında gerçekleşti. Ortak görüşe ve ekip çalışmasına saygı duymadığını da vurguladı. Elbette Pehlevi daha önce bu tüzükten çekildiğini duyuran bir mesajda dayanışma tüzüğü için önerilen isimler ve şahsiyetler üzerinde bir fikir birliğine varılmadığını belirtmişti. Ancak kendisini bir grupla işbirliği yapmakla ve teşvik rolüyle sınırlamayan Pehlevi tarafsızlığını korumaya çalıştı ve önceden yenilmiş koalisyondaki işbirliğine devam etti. Şirin İbadi, Nazenin Bonyadi, Mesih Ali Nejat ve Abdullah Muhtedi yaptıkları açıklamada koşullar dayanışmayı sürdürmeyi zorlaştırdı, dedi.
Bu çöküşte etkili olan birinci sebep dayanışmayı vurgulayan konsey isminin aksine temelde en başından beri üyeler arasında bir dayanışma olmaması ve konseyin çelişkilerle dolu olmasıydı. Hamid İsmailyon'un Rıza Pehlevi ile ve Nazenin Bonyadi, Masih Ali Nejad ile olan farklılıkları ve açık ihtilafları Şura'nın oluşumundan önce bile ortaya çıkmıştı. Rıza Pehlevi'nin hayranları Hamid İsmailyon'u Twitter'da ulus karşıtı davranışlarla suçladı ve hatta onu halkın mücahitleri halk örgütüne bağlı olduğunu bile savunuyordu. İsmailyon taraftarları da kral istemediklerini vurgulamışlardı. Ayrılıkçı Komele Genel Sekreteri Abdullah Muhtedi de tüzüğün yayımlanmasının ardından bu tüzükte belirtilenlerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek bu tüzükteki rolünün azalmasının nedeni olarak federalizme yeterince önem verilmemesini gösterdi.
Sözde dayanışma konseyinin başarısızlığının ikinci en önemli nedeni kurucu üyelerinin ne siyasi deneyime ne de siyasi özgürlüğe sahip olmalarıdır. Nazenin bunyadi siyasi bir figür olarak tanınmaktan çok Amerikalı aktör Tom Cruise ile olan ilişkisiyle tanınıyor. Ali Nijan siyasi bir aktivistten daha ziyade vatanseverlik iddiasında bulunan aşırı bir medya figürü. Ancak İran hükümetinin devrilmesi yönündeki performansı toprak bütünlüğünün bölünmesini destekleme pahasına bile devam ediyor. Hamid İsmailoğlu'nun temelde hiçbir siyasi deneyimi yok. Sadece Ukrayna uçak kazasının kurbanlarını savunmak için davacı kisvesine bürünmüştür. İsmailoğlu'nun Ukrayna uçağının kurbanlarının aileleri tarafından bile kovuldu ve münafıklar terör örgütüyle geniş bağlantıları olmakla suçlandı. Rıza Pehlevi'nin de siyasi tecrübesi ve asaleti yoktur ve bir aile ilişkisinden kendisine siyasi ve sosyal bir konum elde etmeye çalışan İran'ın eski kralının oğludur. Ancak bu şahıs bu konsey üyeleri arasında bile tam destek görmemiştir. Diğer konsey üyelerinden Hamid İsmailoğlu'nun Rıza Pehlevi'yi takip etmeyi bırakma eylemi ise bunu açıkça gösteriyor.
Bu kişiler kendilerini hiçbir zaman istedikleri şekilde tanımlayamazken İran muhalefetinin liderliğini ele geçirmeye çalıştılar ve en çok da hayal ettikleri İslam Cumhuriyeti'nin olmayacağı İran'da gelecekteki iktidardan pay almaya çalıştılar. Georgetown toplantısında haber yapan Yahoo News, söz konusu toplantı İran İslam Devrimi'nin 44. yıl dönümünden bir gün önce yapıldı kaydederek, İslam Cumhuriyeti muhalifleri arasındaki farklılıkların ve ihtilafların varlığına dikkat çekti ve şöyle yazdı. Göçmen muhalefet, farklı fraksiyonları ve kesimleri arasındaki iç çatışmalar nedeniyle uzun süredir kötü bir şöhrete sahip.
Sözde Dayanışma Konseyi'nin başarısızlığının bir başka nedeni de bu konseyin İran toplumunun gerçeklerine yabancı olması ya da en azından doğru bir anlayışa sahip olmamasıdır. Bu konsey üyelerinin fikri geçen sonbahardaki kaos olaylarından kendileri için siyasi bir pozisyon yaratabilmekti. Ancak bu konseyin üyeleri İran halkı tarafından geniş çaplı bir şekilde kale alınmadı. Konsey üyeleri İslam İnkılabı'nın zaferinin 44. yıl dönümü yürüyüşüne halkın kitlesel katılımını engellemek için İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü arifesinde Washington'da Georgetown mitingini yaparken duyarlı İran halkı kaos ağına katılmadı ve zafer yürüyüşlerine görkemli bir şekilde katıldı. Nitekim Sözde Dayanışma Konseyi daha kurulduğu ilk günden çöküşüne tanık oldu. Ayrıca Amerika'daki muhalefet mitinginde kötü şöhretli savak ajanı ve işkencecisi Pervez Sabiti gibi gaddar ve rezil unsurların varlığı ile kendini güçlendirmeye çalıştı. Ancak bu durum İran toplumu için hasım muhalefetin yüzünü eskisinden daha fazla teşhir etti. Pervez Sabiti'nin fotoğraflarının yayınlanması da bu Sözde Dayanışma Konseyi'nin erken bir başarısızlığıydı.
Sözde Dayanışma Konseyi'nin başarısızlığının bir başka nedeni de Rıza Pehlevi'nin işgal altındaki topraklara siyahat etmesindeki büyük hatasıdır. Rıza Pehlevi bu geziyle rejimle ilişkilerde kendisini İran toplumunun temsilcisi olarak tanıtmaya, Siyonistlerin ve Yahudi lobisinin desteğini kazanmaya çalıştı. Pehlevi'nin bu büyük hatası, İran toplumu nezdinde nasıl meşruiyet kazanacağının bile farkında olmadığını gösterdi. İran toplumunun Muhammed Rıza Pehlevi'nin meşruiyetini reddetmesinin sebeplerinden biri de onun Amerika'ya bağımlılığıydı. Şimdi Rıza Pehlevi babasının aynı hatasını daha da kötü bir şekilde tekrarladı. Çünkü İran halkı İsrail'in sahte, işgalci ve gaspçı bir rejim olduğunu bildiği için ondan nefret ediyor. Dolayısıyla Rıza Pehlevi'nin İsrail'e dostluk eli uzatması kısa siyasi ömrünün sonu oldu.
Tahran Radyosu.
Konse üyeleri BBC, Amerika'nın Sesi, Manitou ve İran International gibi hasım medyayı kullanarak ve geniş reklamlarla faaliyetlerine dış destek sağlamaya çalıştı. Konse üyelerine Münih Güvenlik Toplantısı kulisinde yuvarlak masa tahsisi, Ali Nişant ve İsmail Ünya, İtalyan parlamentosu davetleri, Pehlevi Oxford Üniversitesi ve bazı İngiliz düşünce kuruluşlarından davetler, sanat ve film festivallerine katılımlı, Şirin Bonyadi ve Ferhani'ye davetler, Ebadi'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması da aynı çerçevede değerlendirilmelidir. Ancak konse üyelerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttükleri faaliyetlerde en önemli stratejilerinden biri olan bu hedefe ulaşılamadı. İran ile Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz Mart ayında ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesine yönelik anlaşma, dış desteğin çekilmesinin temel nedeni olarak kabul edilebilir. Suudi Arabistan ve İran birbirlerine karşı herhangi bir medya faaliyetinde bulunmama sözü verdiler. Buna dayanarak Suudi İran International kanalı finansal desteğini ve Suudi Arabistan'daki varlığını kaybetti. İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma bu konseyin yalnızca dış destek çekmedeki başarısızlığı değil, aynı zamanda onları İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı faaliyetlerini sürdürme konusunda da çaresiz bıraktı.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti karşıtı sözde dayanışma konse üyelerinin hezimet itirafı isimli özel sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çeşitli sapmalara karşı direnişin Aşura'nın verdiği ders ve İmam Hüseyin'in kıyamının sebebi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin'in o günün olağanüstü tehlikeli sapkın hareketine karşı durması bir ders oluyor ki bizzat o büyük insanda bunu tekrarlıyor. Yani kendi işini İslam'ın emriyle belgeliyorlar. Enne Rasulallah'a kâle men râye sultanen câeren mustahillen li hurmullah, nâkesen li ahdillah, muhalefen li sünneti Rasulallah, ye'melu fi ibadillah bil ismi vel udvan, felem yugayyiri aleyhi bil fi'l, velâ gavl kâne haqqan alallâhi en yudkhilehu medkhale. Hazret bunu beyan ediyorlar. Yani benim vazifem budur. Yapmakta olduğu iştir. Muhalefet etmem gerekiyor. Direniş ve karşı bir yolda adım atmam gerekiyor. Kader ne olursa olsun. Eğer Kaderde zafer olsa ne âlâ, eğer şehadet olsa yine ne âlâ. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam böyle hareket etti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonu dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı yaptığı görüşmede terörle mücadele komutanları, Şehit Süleymani ve Şehit El-Muhennis'e yönelik suikast davasının sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. İran, Türkiye ve Suriye'nin siyasi çözüme ulaşması için umutlu olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistinli çocukların kabuslarında Siyonist rejim sürekli görünen çocuk katili bir canavar olarak olduğunu bildirdi. Siyonist rejim Hamas'ın siyasi ve askeri liderlerini öldürmekle tehdit ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı. Tümgeneral Muhammed Bakri, Maskat'taki istişareler devam ettiğini, Bakri'nin Maskat'taki istişareleri devam ediyor. İrevani, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın açıklamaları, savaş talep ve Birleşmiş Milletler tüzüğünün ihlali olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Gençlik Kurumu, Genel Sekreteri İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinin merkezi Gorgan'da İslam İnkılabı rehberinin bakış açısıyla 5. Uluslararası Amerikan İnsan Hakları Konferansı'nın düzenleneceğini bildirdi. İran'ın sırf futsal oyuncusu Asya şampiyonu oldu. Türkiye'nin yurt dışındaki oy verme işlemi sona erdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından endişe duyduğunu belirtti. Sudan'daki çatışmalarda 604 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yine beraber olunca yine hoşçakalın.